Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Şerivel 1404, Hicri Kameri 21 Rebiülevvel 1447 ve Miladi Takvimle 14 Eylül 2025 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, akşam yayınımızın haberler ve siyasi yorumlarından Bin Çeyre Bir Tarih Podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Susen Kolipur, sizlere akşam yayınımızı sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliğinden İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki anlaşmaya dair açıklama. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı Rakçi'nin katılımıyla Katar'da başladı. Pakistan Ticaret Bakanı Tahran'a geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 68 Filistinli daha İsrail rejimi tarafından şehit edildi diye bildirdi. Ve Hamas'ın üst düzey yetkilisi Netanyahu bölgeyi patlama eşiğine getirdi diye söyledi. Şimdi haberler. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği bugün İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Rakçı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin bir bildiri yayımladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi arasında imzalanan düzenlemelerin konseyin nükleer komitesinde incelenip imzalanan metnin bu komitenin onayladığı haliyle uyumlu olduğunu belirtti. Açıklamada İran'a ve nükleer tesislerine yönelik herhangi bir düşmanca eylem durumunda bu düzenlemelerin uygulanmasının durdurulacağı ifade edildi. Bu bildiri İsrail rejimi Amerika'nın İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırılarının ardından İran ile ajans arasındaki yeni etkileşim ve işbirliği biçimini düzenleyen anlaşma ile ilgilidir. Açıklamada düzenlemelerin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin nükleer komitesinde değerlendirildiği ve imzalanan metnin bu komitenin onayladığı haliyle örtüştüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca nükleer komitenin ilgili kurumların üst düzey yetkililerinden oluştuğu ve her zaman konsey adına karar alma yetkisine sahip olduğu, bu süreçte de olağan prosedürlere uygun hareket ettiği belirtildi. Bildiriye göre ajansın denetimi altındaki İsrail rejimi ve Amerika'nın saldırılarına maruz kalan İran nükleer tesisleriyle ilgili olarak, öncelikle gerekli güvenlik ve emniyet koşulları sağlandıktan sonra, İran yalnızca Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayını aldıktan sonra raporunu ajansa sunacaktır. İkinci aşamada İran'la ajans arasında gönderilen raporun işlenmesine dair uygulama yöntemleri karşılıklı olarak kararlaştırılmalı ve iç prosedürlere göre her türlü uygulama Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayına tabi olmalıdır. Son olarak, Güvenlik Konseyi'nin iptal edilmiş kararlarının yeniden gündeme getirilmesi dahil, İran'a ve nükleer tesislerine yönelik herhangi bir düşmanca eylem durumunda bu düzenlemelerin uygulanması durdurulacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Rakçı'nın de katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı, Siyonist rejimin Katar'a yönelik askeri saldırganlığı konusunu görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Bu toplantı, İsrail'in geçen hafta Doha'ya yönelik saldırısını görüşmek üzere yarın pazartesi günü yapılması planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin ön hazırlığı niteliğindedir. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da toplantıya katılacaktır. Pakistan Ticaret Bakanı Cam Kemal Han, İran ile Pakistan arasında düzenlenen 22. Ortak Ekonomik Komisyon toplantısına katılmak üzere Tahran'a geldi. Cam Kemal Han, İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyh Uluslararası Havalimanı'nda İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi tarafından karşılandı. Protokole göre kendisi İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail Rejim Ordusu'nun son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 68 Filistinli'nin şehit olduğunu ve 346 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada bu 68 şehitten 10'unun yardım dağıtım noktalarında hayatını kaybettiğini belirtti. Böylece bir lokma ekmek uğruna şehit olanların toplam sayısı 2494'e, yaralıların sayısı ise 18.135'e ulaştı. Habere göre son 24 saat içinde 2 kişi de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlıktan şehit olanların toplam sayısı 422'ye yükseldi. Bunların 145'i çocuk. Bu son 68 şehitle birlikte 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail rejimi saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 64.871'e, yaralıların sayısı ise 164.610'a ulaştı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro üyesi İzzet El-Rişk, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aşırı ve mühaceracı politikalarıyla Batı Asya bölgesini patlama tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi. İzzet El-Rişk, pazar günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Doğa'daki Hamas müzakere heyetine yönelik son saldırısının bu rejimin müzakere sürecini yok etme ve Katar'ın rolünü zayıflatma yönündeki açık niyetini gösterdiğini belirtti. Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi durdurma yolunda ciddi çabalar gösterdiğini vurgulayan El-Rişk, Doğa'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini Siyonist rejimin işgalciliğine ve yalnızlaştırılmasına yönelik tarihi bir caydırıcılık fırsatı olarak nitelendirdi. Küresel Samud filosuna bağlı bazı gemiler Güney İtalya'dan Gazze Şeridi'ne doğru hareket etti. Samud filosunun organizatörleri Güney İtalya'daki Catania limanından 18 geminin Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Ayrıca bugün Tunus ve Yunanistan'da bazı gemilerin Gazze yönünde hareket edeceği ve uluslararası sularda bu filoya katılacağı bildirildi. Samud filosu Gazze Şeridi'ndeki kuşatmayı kırmak için gerçekleştirilen en büyük küresel deniz girişimi olarak kabul ediliyor. Bu gemilerdeki gönüllüler İsrail rejiminin Gazze üzerindeki yasa dışı ablukasını etkisiz hale getirmek için çaba gösteriyor. İsveç'in başkenti Stockholm'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik soykırımı ve işgalci politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na doğru yürüyüş yaparken, ellerinde Siyonist İsrail Filistin'den çık, soykırıma hayır ve Filistin'e özgürlük yazılı pankartlar taşıdı. İsveçli aktivist Malin Akerström gösteride yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de insanlığa karşı suç işlediğini ifade etti. Katar'da düzenlenecek İslam ülkeleri liderlerinin olağanüstü zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio işgal altındaki Filistin topraklarına gitti. Rubio, pazar sabahı Siyonist rejim yetkilileriyle görüşmek üzere bölgeye ulaştı. Ziyareti kapsamında İsrail rejim başbakanı Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile bir araya gelecek. Amerika Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Rubio'nun bu ziyaret sırasında operasyon hedefleri hakkında İsrail yetkilileriyle görüşeceğini ve Amerika'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını vurgulayacağını duyurmuştu. Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak İsrail rejiminin doğadaki Hamas liderlerine yönelik başarısız saldırısının ardından İslam ülkeleri bugün Katar'da olağanüstü bir toplantı düzenliyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İsrail rejiminin Yemen'deki sivil altyapıları bombalamasını ve bu saldırılarda kadınlar ile çocuklar da dahil olmak üzere onlarca kişinin hayatını kaybetmesini kınadı. Rodriguez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İsrail rejiminin Yemen'e yönelik tekrarlanan saldırılarının Batı Asya bölgesinde istikrarsızlığı artırdığını ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi Alman hükümetinin Ukrayna'ya silah gönderme kararına ve Batasya politikalarına karşı sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık 15 bin Alman vatandaşı Berlin'deki Brandenburg kapısı önünde Filistin bayrakları taşıyarak Berlin'in Batasya'daki politikalarına karşı olduklarını dile getirdi. Göstericiler, Gazze'deki soykırımı durdurun gibi sloganlar atarak Alman hükümetinden Gazze şeridindeki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarını artırmasını talep etti. Ayrıca Ukrayna'ya silah gönderilmesine yönelik eleştirilerini dile getiren protestocular, Ukrayna'daki savaşın bir an önce çözülmesini istediklerini belirtti. Venezuela kendi kara sularında bir Amerikan savaş gemisinin Venezuela'ya ait bir balıkçı gemisini taciz etmesini sert bir şekilde kınadı. Olayın ardından Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil Pinto bu provokatif eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Dün Amerikan savaş gemisi Carmen Rosa adlı Venezuela balıkçı gemisini ülkenin münhasır ekonomik bölgesine ait bir adanın 48 deniz mili kuzeydoğusunda 9 mürettebatıyla birlikte takip etti. Ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Amerika, Japonya ve Güney Kore'nin planladığı ortak askeri tatbikatı düşüncesiz bir güç gösterisi olarak nitelendirdi ve bu askeri girişimin kötü sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulundu. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, şimdi NATO müttefikleri Trump'ın ultimatumuna nasıl yanıt veriyor başlıklı siyasi yorumumuzu dinleyeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Rusya ile savaşta destek vermeye devam etmek için yeni şartlar ortaya koydu. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şöyle yazdı. Rusya'ya karşı büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım. Ancak NATO'ya üye tüm ülkeler aynı ölçüde harekete geçmeli ve Rusya'dan petrol alımını tamamen durdurmalıdır. Trump'ın bu açıklamaları, NATO ülkelerine ve dünyaya mektup olarak tanımladığı bir mesajla, yalnızca diplomatik bir tehdit değil, aynı zamanda Batılı müttefikleri açık bir ultimatum niteliği taşıyor. Trump bazı NATO üyelerinin Rusya'dan petrol almasını şok edici olarak nitelendirdi ve NATO'nun bu krizdeki zafer taahhüdünün %100'ün altında olduğunu belirtti. Bu açıklamalar Ukrayna Savaşı'ndaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Geçtiğimiz günlerde Polonya hava sahasına giren bazı Rus insansız hava araçları NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. Bu olay Romanya tarafından da rapor edildi ve NATO için bir alarm zili oldu. Trump bu gelişmeye yanıt olarak sorumluluğu müttefiklerine yükledi ve NATO karşılık vermedikçe Amerika'nın yeni yaptırımlar uygulamayacağını belirtti. Bu yaklaşım Rusya'ya baskıyla müttefikleri eleştiriyi birleştiren bir strateji olarak Trump'ın geçmiş tutumlarıyla uyumlu. Zira Trump NATO'yu savunma harcamalarının yetersizliği nedeniyle sık sık eleştirmiş ve şimdi de Doğu Avrupa'daki gelişmeleri ekonomik ve askeri hedefleri doğrultusunda kullanmaya çalışıyor. 2022 yılından bu yana uygulanan geniş çaplı Batı yaptırımlarına rağmen Rusya, üçüncü ülkelere petrol satışından büyük gelir elde etmeye devam ediyor. Temiz Enerji ve Hava Araştırmaları Merkezi'ne göre NATO üyesi olan Türkiye, Çin ve Hindistan'dan sonra Rusya'nın en büyük üçüncü petrol alıcısı konumunda. Macaristan ve Slovakya'da Moskova'dan enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı. Trump, NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol alımını tamamen durdurmasının ve Çin'den ithalata %50 ile %100 arasında gümrük vergileri uygulanmasının Çin'in Rusya üzerindeki güçlü kontrolünü kırabileceğini ve Ukrayna'da barışa yol açabileceğini savunuyor. Ancak Trump'ın NATO ülkelerini Rusya'dan petrol ve gaz alımını kesme ve Çin'e ağır gümrük vergileri uygulama önerisi birçok zorlukla karşı karşıya. Örneğin Moskova ile yakın ilişkileri olan Türkiye'yi bu konuda ikna etmek kolay olmayacaktır. Ayrıca NATO üyesi olan bazı Avrupa Birliği ülkeleri 2024 yılında Rusya'dan yaklaşık 42 milyar dolarlık mal ithal etti. Rusya hala bu ülkelerin doğal gaz ihtiyacının %10'unu karşılıyor. Bu ilişkilerin değiştirilmesi kırılgan Avrupa ekonomileri üzerinde ciddi baskı yaratacaktır. Bu yüzden bu ülkelerin Trump'ın Ukrayna'ya destek şartlarını kolayca kabul etmeleri beklenmemektedir. Değerli dinleyiciler, akşam yayınımızı dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Kutsal Sama döneminde diğer etnik gruplar ve dinler gibi İran Yahudileri de vatanı savunmada özveriyle parladılar. Şehram Zerrini, Siruz Hekimyan ve Gazi Doktor Canbahş kahramanlığı İsimleriyle birlik ve İran sevgisini simgeleyen bu kahramanlara örnektir. Binçerre Bir Tarih Podcast'ının dostlarına merhaba. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Savaş yıllarında İranlı dini azınlıkların verdiği destek ve oynadıkları rolden bahsettiğimiz önceki bölümden devam ederek bu sefer kutsal sanma sırasında İranlı dini azınlıkların diğer şehitlerine dini ve kültürel sınırların ötesinde İran sevgisiyle ayakta duran ve bu toprağın güvenliği için hayatlarını feda edenlere tanıtmaya devam edeceğiz. Bu bölümde belgelere, anılara ve aile anlatılarına dayanarak onların da varlık ve fedakarlık hikayesini yeniden anlatacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şems'i 1359 yılından 1367 yılına kadar süren İran Kutsal Sanması'nın şanlı tarihinde tüm etnik gruplardan ve dinlerden birçok isim bir arada parlıyor. Bunlar arasında Şehram Zerrini, Feriborz Morim, İshak Tizabi, Siruz Hekimyan ve Hemid Nehavendi bu şanlı dönemde İslam devriminin en önemli şehitleri arasında yer alıyor. Feriborz Morim ve İshak Tizabi'nin hikayesini önceki bölümde de dinlemiştik. Bu bölümü İran'daki 8 yıllık kutsal sanma döneminde İslam devriminin diğer şehitleri olan Şehram Zerrini ve Siruz Hekimyan'ı tanıtarak sürdürüyoruz. Ayrıca savaş yıllarında İslam devriminin gazilerinden Doktor Canbahş Kahramani'ye de değineceğiz. İran'daki İslam devriminin diğer dini azınlıklar gibi her zaman milletle omuz omuza durduğunu ve tarihi krizlerde de rol oynadığını da hatırlatıyoruz. Bu isimler bu özveri ve fedakarlığında açık örnekleridir. Bazı isimler o kadar parlak ki bir milletin sonsuza dek yol gösterici ışığı olurlar. Bu isimlerden biri de Kutsal Sanma yıllarında İran için hayatını feda eden genç bir din adamı olan Şahram Zerini'dir. Şahram, İci Şems'e 20'dir 1337, Temmuz 1958 tarihinde Senendej'de doğdu. Babası İlyas Zerini, Kürdistan din adamları camiasında dindar ve tanınmış bir isimdir. Annesi Moluk Ebiri ise hoşgörülü ve nazik bir kadındı. Dini geleneklere bağlı ve İran'a da bağlı bir aileydi. Çalışkan ve gayretli bir gençti. Matematik diploması aldı ve Kermanşah Razi Üniversitesi'nde matematik mühendisi alanında eğitimine devam etti. Bu onun için zorlu ama keyifli bir yoldu. Arkadaşları onun iyi ahlaklı, sakin mizacı ve vatanseverliği hakkında çok şey söylediler. Bu özellikler daha sonra savunma alanında daha net bir anlam kazandı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra askerlik zamanı geldi. Tüm genç İranlılar gibi Şahram da askere gitti. Zor bir dönemde Irak Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü savaş zirveye ulaşmış. Her gün bombalama, şehitlik ve düşman saldırısı haberleri de geliyordu. Şahram Ordu İstihbarat Biriminde göreve başladı. Vatanına olan sevgisi bugünlerde her zamankinden daha yoğundu. Ailesine yazdığı mektuplarda defalarca şöyle yazmıştı: İran özgür olmazsa evimiz ve yuvalarımız ne işe yarar? Sonunda Şahram'ın kaderinin belirlendiği gün geldi. Hicri Şems'i 29 Eylül 1356 tarihinde Senendej düşman hava saldırıları ile bombalandı. Şahram o gün ailesini ziyaret etmek için eve dönmüştü. Sirenler ve patlamalar duyulunca annesini güvenli bir yere götürdü. Ancak tam o anda bir düşman havan topu şarapneli kafasına isabet etti. Genç Şahram hayatta kalma şansı olmayacak bir şekilde yaralandı. Hızla Tahran'a nakledildi. Ancak aynı gece sakin ve buna ılımlı bir şekilde kanatlarını açtı ve şehit yoldaşlarına da katıldı. Ancak bu olay Şahram'ın şehit edilmesiyle bitmedi. Annesi patlama dalgası nedeniyle yıllarca ağır sakatlıklarla yaşadı ve kör olan babası İlyas Zerini kısa bir süre sonra bir kazada hayatını kaybetti. Onlar İran sevgisini tüm benlikleriyle tanımlayan bir aileydi. Şahram Zerini'nin naaşı Tahran'daki Yahudiler türbesinde büyük bir saygı ile toprağa verildi. Cenazesi ulusal dayanışmanın muhteşem bir tezahürüydü. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler hep bir ağızdan şehitler yaşıyor diye haykırdılar. Bugün Tahran'daki Yahudiler şehitleri anıtını ziyaret ettiğinizde şehit mühendis Şahram Zerini'nin adı beyaz bir taşa büyük harflerle kazınmıştır. O sadece vatansever bir Yahudi değil, aynı zamanda İran'ın etnik ve dini gruplarının birliğinin bir örneğiydi. Vatanı için hayatını feda eden genç bir adamdı. Şehit Zerini sadece bir isim değil, o vatanı savunmanın din veya mezhep sınırı tanımadığını gösteren bir milletin de temsilcisidir. İmam Hümeyni'nin dediği gibi hepimiz İslam ve İran bayrağı altında kardeşiz. Şehit Sirus Hekimiyan, Hazreti Musa'nın soyundan gelen ve İran'ın kutsal sanması tarihinde adı ölüm sözleşen genç bir İranlı Yahudiydi. 1961 yılında doğdu. Hekimiyan ailesi İran'ın Yahudi topluluğunda dindar ve saygın bir aileydi. Sirus çocukluğundan beri mutlu ve sosyal bir ruha sahipti ve komşuları arasında nezaketi ve başkalarına yardım etmesiyle tanınıyordu. Sirus gençliğinde spora çok meraklıydı ve mahalle futbol takımının bir üyesiydi ama her şeyden çok okumaya meraklıydı ve büyük bir çabayla diplomasını almayı başardı. Gençliği İslam devriminin zaferiyle ve ardından Irak-Basra rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşın başlangıcı ile aynı zamana denk gelmişti. Savaş başladığında 19 yaşındaki genç bir adam olan Sirus evde kalamadı. Ailesine defalarca şöyle demişti. Bu savaş sadece bir grup veya din hakkında değil, düşman İran topraklarını ele geçirmeye geldi ve hepimiz ülkeyi savunmaktan sorumluyuz. Sirus eğitimini tamamladıktan sonra cephe birliklerinden birine gönderildi. Savaşın zorlu ve nefes kesici olduğu ülkenin güney cephesinde görev yaptı. Arkadaşları cephedeki en zor koşullarda bile Sirus'un gülümsemesini hiç kaybetmediğini ve moralini de yüksek tutarak başkalarına umut verdiğini söylüyor. Sirus Samuel Eyme ve Fethul Mubin de dahil olmak üzere birçok önemli harekatta da yer aldı ve bu harekatlarda defalarca cesaretini gösterdi ve bu nedenle daha hassas sorumluluğu altına girdi. Yoldaşlarından biri şöyle diyor, Sirus her zaman diğerlerinden önde hareket ederdi. Biri mayın tarlasına gidecekse arkadaşlarım zarar gelmemesi için de ben giderim derdi. Gerçekten fedakar bir gençti. Son olarak güney cephesindeki ağır harekatlardan birinde yaralı bir askere yardım etmek için ileri giden Sirus Hekimiyan doğrudan düşman ateşine hedef oldu ve şehit düştü. Şehitlik haberi sadece Yahudilere değil tüm mahalleyi de yasa boğdu. Sirus Hekimiyan'ın naaşı büyük bir saygı ile toprağa verildi. İran dayanışmasının bir simgesi olan törene çok sayıda Müslüman ve Yahudi katıldı. Hekimiyan ailesi daha sonra Sirus'un kaybının çok zor olduğunu ancak oğullarının İran'a salmak için hayatını feda etmesinden gurur duyduklarını da söyledi. Yakın arkadaşlarından biri ölümünün 40. yıl dönümünde şunları söyledi. Sirus bizim için sadece bir dost değildi. O, kutsal savunmanın tüm İranlılara ait olduğunu gösteren bir kahramandı. Düşman hiçbir zaman hangi dinden olduğunu sormadı. Herkesi vurdu. Sirus bunu çok iyi biliyordu ve bugün de güven içinde yaşayabilmemiz için canını verdi. Şehit Sirus Hekimiyan ve Feriboz Morim, Azize Roşen'i, Sirus Hekimiyan Sallar Roşen'i, Hamid Nahavendi, İshak Tizabi, Yadid Siyon, Omid Bahac, Davud Şerif, Gonca Muallimi, Şehram Zerini ve Habib Tebekkülü gibi inanç ve din şehitlerinin isimleri anılsın. Bugün Tahran İslam inancının da şehitlerinin isimlerini ve anılarını onurlandırmak için Tahran İslam inancının şehitlerin mezarlığında oluşturulan anıtta İslam inancının şehitlerin isimlerini de kazanmıştır. İran İslam inancının şehitlerinin resimleri de İranlığın herhangi bir inanç veya dinin ötesinde tüm İran halklarının kalplerinde ve ruhlarında mevcut olduğunu hatırlatmak için kazanmıştır. Bu mezarlıkta İran İslam inancına mensup şehitlerin isimleri ve görüntüleri yalnızca bu azizlerin özverilerinin bir sembolü olarak değil, aynı zamanda tüm İranlıların vatanı koruma yolundaki birlik ve dayanışmasının bir tezahürü olarak da kazanmıştır. Yahudi toplumundan diğer İran etnik kökenlilerine ve dinlerine kadar bu şehitler, kanları ile İranlıların kutsal İran toprakları ile kopmaz bağlarının canlı bir belgesini kaydetmiştir. Bu yerde her isim ve her yüz Zertüşlülerin, Hristiyanların, Müslümanların, Yahudilerin ve diğer tüm etnik kökenlerinin İranlılık ortak davası uğruna omuz omuza hayatlarını feda ettiği İran'a duyulan sevgisinin bir hikayesidir. Bu anıt, İran'ın dışsal farklılıklarına bakılmaksızın tüm çocuklar için bir yuva olduğunun ve bu derin dayanışmanın her zaman farklı etnik kökenleri ve dinleri kucaklamış olan bu toprağın zengin tarihi ve kültüründen kaynaklandığının da bir sembolüdür. Bin Çehre Bir Tarih Podcast'ının bir bölümünde önceki bölümlerde Kutsal Sama döneminin önde gelen İranlı Yahudi gazilerinden Dr. Cihanbakhsh Kahramani'yi inceledik. Dr. Cihanbakhsh Kahramani İran devriminin bağrında yetişmiş ve Hazreti Musa'nın öğretilerine güvenerek savunma ve düşmanla savaşma arenasına girmiş ve diğer destan yaratıcıları gibi bu şekilde şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Babacan oğlu Dr. Cihanbakhsh Kahramani Hicri Şems'e 1344 yani 1965 yılında Kermanşah ilinin bir köyünde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren vatanseverlik ve topluma hizmet değerleriyle tanışan Yahudi bir aileden gelmektedir. Eğitimini tamamladıktan sonra Dr. Cihanbakhsh Kahramani yorumlu olarak cephelere katılmış ve cesaret ve özveriyle savaşçılara da hizmet etmiştir. Diğer Yahudiler savaşçıları gibi Kahraman da savaş cephelerinde fedakarlık ve cesaretle yer almış, ülkesinin topraklarını ve kimliğini korumak için defalarca hayatını riske atmış, ta ki Hicri Şems'i 26 Dey 1364, 16 Ocak 1985 tarihinde Güney cephelerinde meydana gelen bir patlamada iki bacağını da kaybedene ve şehit ilan edilene kadar. Doktor Kahramani sabır ve direnişin sembolü olarak bilinir ve Yahudi halkı ve şehit aileleri tarafından her zaman saygı görür. Dayatılan savaşın sona ermesinin ardından eczacılık alanında eğitim almaya başlamış ve doktorasını tamamlamıştır. Varlığı Yahudi halkının İran ve bu toprakların insanları tarafından asla unutulmayacak kutsal savunmadaki önemli ve etkili rolünün bir kanıtıdır. Şu ana kadar da Ester ve Azin adında iki kızı var ve Kermanşah'ın bir mahallesinde bir eczanede çalışıyor. Evet, duyduğunuz gibi İran Yahudileri de diğer azınlıklar gibi kutsal savunmada önemli ve etkili bir rol oynamıştır. Aktif varlıkları ve şehitlikleri bu topluluğun İran'a ve ülkenin ulusal ve dini değerlerine olan içten ve derin bağlılığını da göstermektedir. İran, İslam Cumhuriyeti bu azizlerin fedakarlıklarını asla unutmamış ve anılarını da her zaman özenle anmıştır. Şehram Zerini, Sirus Hekimiyan ve Dr. Cihanbakhsh Kahramani gibi isimlerin hayat ve şehitlik hikayesi sadece bir şehit veya gazinin hikayesi değildir. Aynı zamanda İran'daki farklı etnik grupların ve dinlerin birliğinin bir sembolüdür. Bu birlik ve dayanışma ülkenin toprak bütünlüğünü ve ulusal kimliğini korumanın temellerini de olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Tüm Yahudi şehitlerin hatırası, gelecek nesillerin İran'ı fedakarlıklarından ilham alarak bir barış, adalet ve dostluk diyarına dönüştürmeleri için bir işaret fişeğidir. Arkadaşlar, Binçehre Bir Tarih Podcast'ının bir bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz bu bölümde ve bir önceki bölümde de vatanlarını savmak için büyük bir fedakarlık ve vatan sevgisiyle dolu bir yürekle canlarını feda eden İran şehitlerinin hayatlarına ve cesaretlerine baktık. Bu hikayeler İran'ın farklı etnik grupların güvenli ve rahat yaşamaları için bir sığınak olmasının yanı sıra tüm etnik grupların ve dinlerin ülkenin değerlerini ve güvenliğini korumak için bir araya geldi, birlik ve beraberlik içinde olduğu bir ülke olduğunu da gösteriyor. Bu değerli şehitlerimizin ve gazilerimizin anısı ve isimleri yalnızca ailelerinin değil tüm İran halkının da kalbinde yaşıyor. Bize cesaret, inanç ve dayanışma mirası bıraktılar ve gelecek nesiller için de açık bir yol açtılar. Podcast'imizin bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer hala İran'daki Yahudilerin durumu, özellikle İran İslam Cumhuriyeti dönemindeki durum hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bu podcast'ın sonraki bölümlerini takip etmeye devam edin. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri de mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşunca edin, esen kalın, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin yaşam öyküsünü anlatmaya devam edeceğiz.
Geçen bölümde İslam peygamberi insanları 3 yıl boyunca gizlice İslam'a davet etmesinin ardından Yüce Allah tarafından davetini aleni etmekle görevlendirildiğini anlattık. Bunun için Allah Resulü kavmin önde gelen büyüklerini bir ziyafete davet etti ve onları ağırlarken bu önemli meseleyi de gündeme getirmeye karar verdi. Aslında İslam peygamberinin davetini yakınlarından başlamasının birçok faydası ve tesiri vardı. Örneğin Allah Resulü'nün yakınları o Hazretin pak, dürüst ve sadakatli bir insan olduğunu herkesten daha iyi biliyordu. Üstelik akrabalık bağları da onların her türlü haset ve kinden uzak bir şekilde Resulullah'ın sözlerini dinleyecekti. Öte yandan Allah Resulü'nün akrabaları hatta o Hazret'e iman etmese bile en azından akrabalık bağları yüzünden Resulullah'ı savunacaktı. Çünkü onların çoğu Mekke'de nüfus sahibi güçlü insanlardı. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Thank you.
Misafirlerin gelme zamanı yaklaşıyordu. Hazreti Ali aleyhisselam misafirlerin ağırlanacağı mekana şöyle bir göz attı. Hemen hemen her şey tamamdı. Aralarında İslam peygamberinin amcaları da bulunan Haşimoğulları hanedanlı büyükleri bir bir gelmeye başladı. Ebu Talip, Hamza, Abbas ve Ebu Leheb hepsi oradaydı. Büyük bir sofra kurulmuştu. Hazreti Ali aleyhisselam ve Zeyd çeşitli yiyeceklerle misafirleri ağırlıyordu. Yemek yendikten sonra Allah Resulü'nün esas sözünü beyan etmeye sıra geldi. İslam peygamberi ayağa kalktı ve güçlü bir sesle şöyle buyurdu. Gerçekten bir cemiyetin rehberi kendi yakınlarına yalan söylemez. Ondan başka ilah olmayan Allah'a andolsun. Ben onun size ve tüm dünya halkına gönderdiği peygamberiyim. Ey akrabalarım! Bilin ki ben sizin hayrınızı istiyorum. Ve sizin iyiliğinizden başka bir düşüncem yoktur. İnsanlardan hiç kimse benim size getirdiğim şeyden daha iyisini getirmemiştir. Allah bana emretti, sizi ona davet edeyim.
O sırada Ebu Leheb Resulullah'ın sözünü kesti ve alaylı bir şekilde şöyle dedi. Biz büyük bir sabırsızlıkla senin hediyeni almayı bekliyoruz. Allah Resulü şöyle karşılık verdi. Ben size bu dünyada ve öbür dünyada saadet armağan ediyorum. Ben sizi iki söze davet ediyorum. Biri yegane Allah'tan başka ilah olmadığına ve diğeri de benim onun peygamberi olduğuma şehadet getirmek. Şimdi sizin aranızdan kim bana bu işte yardımcı olacak ki benim sizin aranızda vasi ve halifim olsun?
Meclise ağır bir sessizlik çöktü ve hepsi Resulullah'ın davetini kabul etmeyi reddetti. Bu arada gelen misafirlerin en küçüğü olan Ali, Allah Resulüne yardımcı olmaya gönüllü oldu. Resulullah sorusunu ikinci ve üçüncü kez sordu ve her defasında sadece Ali gönüllü olduğunu ilan etti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bu genç benim sizin aranızda vasi ve halefimdir. Resulullah'ın bu sözlerinin üzerine mecliste büyük bir gürültü koptu. Ebu Leheb Resulullah'la alay etmeye başladı. Bazıları da alaylı bir şekilde Ebu Talib'e şöyle diyordu. Muhammed seni ondan sonra oğlun Ali'ye tabi olmakla mı görevlendirdi? Bu arada Resulullah'ın her zamanki yarı ve yaveri, destekçisi Ebu Talib kalabalığı sessiz olmaya davet etti. Ardından Resulullah'a dönüp şöyle dedi. Oğlum, sen Allah'ın mesajını bize ilettin. Biz de duyduk. Şimdi bize fırsat ver ki üzerinde düşünelim.
Kuşkusuz o çağda tevhide davet, ve şirk ve putperestlik düzenini yıkmak oldukça zor ve çetin bir işti. Bu yüzden işin ta başından itibaren bazılarının bu davete karşı çıkacağı belliydi. Ancak Yüce Allah peygamberinden, düşmanlardan ve alay edenlerden çekinmemesini istiyor ve davetini aleni etmesi ve bu yolda amansız ama mantıklı bir mücadele sürdürmesini emrediyordu. Resulullah'ın davetini aleni etmesi hakkında Hicr suresinin 94 ve 95. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
Böylece Allah Resulü açık ve genel çağrısını başlattı. O Hazret yeni yeni ayakta durmaya çalışan İslam dinini tebliğ etmek için akılcı yöntemler izlemeye başladı. Bir gün Allah Resulü Safa Dağı'nın eteğinde durdu ve halka yüksek sesle şöyle hitap etti. Eğer ben bu gece ve yarın sabah düşman size saldıracak desem bana inanır mısınız? Halk, evet inanırız. Çünkü senden şimdiye kadar yalan söz duymadık şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Benim sizin aranızda konumum, düşmanı uzaktan gören ve kavmini kurtarmak için hızla onlara doğru gelen gözlemci gibidir. Ey Kureyş halkı! Ben sizi başınıza gelecek ağır bir azap konusunda uyarıyorum. Resulullah'ın sözü bu noktaya gelince, o Hazretin amcası Ebu Leheb, bu sözler insanları etkilemesinden kaygı duyarak yaygara koparmaya başladı. Ve Allah Resulü'nün sözlerini sürdürmesine engel oldu ve kalabalığı dağıttı.
Her halükarda genel davet başladıktan sonra İslam peygamberinin risaleti daha hassas ve daha yeni bir merhaleye ulaştı. Bundan sonra Kureyş kafirleri ve müşriklerinin açık gizli muhalefetleri başladı. Kuşkusuz Mekke eşrafı putların sayesinde o diyarın cahil insanlarının gözünde özel konumu ve saygınlığı vardı. Onlar zayıf insanlara zulmetmek ve haksızlık yapmakla büyük servetler biriktirmişti ve bu yüzden Resulullah'ın tevhid çağrısı karşısında sessiz kalamazdı. Çünkü Resulullah'ın hareketi her türlü etnik ve aşiret temelli imtiyazı geçersiz sayıyor ve insanların eşit olduğunu savunuyor ve özellikle toplumda mağdur kesimlere ve kölelere özel ilgi duyuyordu. Bu yüzden Mekke eşrafı birleşerek ve türlü komplolara başvurarak Hazreti Muhammed'in getirdiği inancı engellemeye çalıştı. Fakat Resulullah'ın dilinden duyulan Kur'an-ı Kerim ayetleri gönülleri müsait olan insanları kendine çekiyor ve topluma yeni bir ruh ve canlılık kazandırıyordu. Allah Resulü sürekli insanları tevhide davet ediyor ve kölelik düzenini, riba ve cahiliyenin yanlış geleneklerini aralıksız eleştiriyordu.
Öte yandan Kureyş liderleri Mekke halkının İslam dinine yönelmeleri artınca bu durumdan kaygı duymaya başladılar. Kureyş liderleri Mekke halkı arasında güçlü nüfuzu bulunan Ebu Talib'in İslam peygamberini koruması altına aldığı müddetçe o Hazret'e karşı şiddete başvuramayacaklarını çok iyi biliyordu. Bu yüzden ve Ebu Talib'in Resulullah'a verdiği desteği kesmesi için Kureyş liderleri Ebu Sufyan'la birlikte Resulullah'ın amcası Ebu Talib'le görüşmeye gitti. Ebu Sufyan şöyle dedi, ''Ey Ebu Talib, yeğeninin faaliyetlerini engelle. O bizim inancımızı tenkit ediyor, bizleri akılsız sayıyor ve atalarımızın da sapkın olduğunu söylüyor.'' Ebu Talib, Kureyş liderlerinin sözlerine sabırla karşılık verdi ve onları vazgeçirdi. Fakat Resulullah'ın davetinin devam etmesi ve Mekke halkının İslam'a yönelmeleri için gereken zeminin daha da gelişmesinin ardından Mekke büyükleri bir kez daha Ebu Talib'in yanına gittiler. Ve Resulullah'a desteğini kesmesi için baskı yaparak şöyle dediler.
Ey Ebu Talib! Biz senden yardım istedik ve yeğeninin bizimle uğraşmaktan vazgeçmesini sağlamanı talep ettik. Ama sen bunu yapmadın. O bizi akılsız sayıyor ve tanrılarımızla alay ediyor. Yemin ederiz bundan daha fazla bu duruma katlanamayız. Eğer Muhammed davetinden el çekerse ona servet, güç ve iktidardan ne istiyorsa veririz. Yoksa onunla ve onu destekleyen seninle savaşırız. Ebu Talip Mekkeli müşriklerin liderlerinin mesajını Resulullah'a anlatınca o hazret şöyle karşılık verdi. Allah'a and olsun, eğer güneşi sağ elime ve ayı da sol elime verseler, bu işten el çek deseler asla bunu yapmam ve bu işi ya Allah'ın fermanı ilerleyinceye kadar ya da bu yolda öldürülünceye kadar devam ederim. İslam peygamberinin bu sözleri Ebu Talib'i o kadar derinden etkiledi ki bu yolda var olan tüm tehlikelere rağmen şöyle dedi. Allah'a and olsun, seni desteklemekten el çekmem. Sen de görevini yerine getir. Ve böylece müşrikler bir kez daha hüsrana uğradı.
Kuşkusuz İslam peygamberinin risaletini sürdürdüğü yılların tümünde Kur'an-ı Kerim o hazretin programlarını uygulaması ve ilerletmesinde anahtar rol ifa etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e hakim olan harmonik düzen ayetlerinin çekiciliğini artırıyor ve Mekkeli müşrikleri karşısında aciz konuma düşürüyordu. Mekkeli müşrikler Kur'an-ı Kerim'in akıcı ve güzel ayetlerine ve güçlü mantığına karşı direnemiyordu. Öte yandan Mekkeli müşriklerin liderleri bu durumu fark edince İslam peygamberi ve Müslümanlarla mücadele için tedbirle düşünmeye başladılar. Müşrikler Müslümanlara baskı yaparak İslam dininin yayılmasını engellemeye çalışıyordu. Müşriklerin Resulullah ile mücadele yöntemlerinden biri o Hazreti eziyet ve alay etmekti. Müşrikler Allah Resulünü mecnun olmak, sihirbazlık yapmak gibi haksız iftiralarla suçluyor ve o Hazreti toplumdan dışlamaya çalışıyordu. Fakat Resulullah büyük bir sabır ve ancak ilahi peygamberlerde ve evliyalarda örneğine rastlanan direnişiyle tüm zorluklar ve hakaretlere katlanarak kafirlerin ve asi müşriklerin komplolarını etkisiz hale getirdi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde antik İranlıların su ile ilgili inançlarına değinmiştik.
İranlıların suya ulaşmalarını zorluğu ve başkalarına su vermenin Allah tarafından mükafatlandırılacağına inançları, onların suyu vakfetmeleri, ihsanda bulunmalarına, Ayrıca kanat, çeşme, kuyu veya su deposu inşa etmek ve su hakkı gibi çalışmaların kültürel ve dini bir davranışa ve geleneğe dönüşmesine sebep oldu. Bugün su ile ilgili bazı dini inançlara değineceğiz. Su, hayat kaynağı ve Yüce Allah'ın yeryüzündeki tüm canlılara ve insanlara ücretsizce verdiği nimettir. İnsanlar eskiden beri ve hayatın oluşmasından itibaren su ile sıkı ve yakın bağları vardır. Ve su insanların hayatına devam etmesinde temel rol sahiptir. Su kaynaklarının ayrıca uygarlıkların şekillenmesinde büyük katkısı olmuştur. Ve çeşitli kavimlerin geleneklerinde ise suya özel önem verilirken büyük ilgi duyulmuştur. Yüce Allah suya büyük önem ve değer vermiştir. Ve en az 100 ayette ise suya değinilmiştir. Kur'an-ı Kerim, dini olmayan kelam, fıkhi ve felsefi düşüncelere rağmen duaya ve dua unsurlarına özel ilgi duyarak önem veriyor. Bu arada su, duanın en büyük ve önemli unsurlarından biri olmasına rağmen hiçbir ilahi din, İslam ve özellikle Kur'an-ı Kerim kadar su konusuna değinmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 45. ayetinde insanların hayat ve yaşamları su gibi gökten indirilen ve rengarenk bitkilerin yeşermesine sebep olan fakat kısa bir süre sonra hayatı biten bitkiye benzetiliyor. Burada ince fakat bir o kadar da önemli olan konu ise hayatın suya ve suyun da hayata benzetilmesi, yetişme ve büyümenin de hayat suyuna bağlı olmasıdır. İran'da suya saygı ve suyun kutsallığı iki açıdan dini inançlara bağlıdır ve İran'ın kamu kültürü de İslami kültürü özellikle Şia ve İslami önderler ve İslam dini olmak üzere tarihi olaylarla adeta düğümlenmiştir. Bu konu İranlıların suya dini kutsallık vermeleri ve zemzem veya Kevser suyunu kutsal bilmelerine sebep olmuştur. Bilindiği üzere zemzem, Kabe yakınında bir çeşmedir ve dini rivayetlere göre Allah Resulü Hz. İbrahim'in oğlu İsmail, kurak çölde susuzluktan acılar içinde ayağını yere çarptığı bir sırada ayakları altından adeta fışkırmıştır. Zemzem, genel kültürde en iyi ve en lezzetli su anlamındadır.
Yine İslami inançlara göre Kevser ise cennette Resulullah'a ait bir havuzdur. Bunlara ilaveten yağmur suyu temiz olduğu ve yıkama gücüne sahip olduğu için kutsal sayılıyor. İranlılar arasında yaygın olan bir rivayete göre Resulullah'ın muhterem kızı Hazreti Zehra selamullahi aleyha evlenince suyu mihir parası olarak kabul etmiştir. Hazreti Fatıma Zehra kutsal ve masum bir şahsiyet olduğu için onun mirasları da kutsal sayılıyor. Bu yüzden İran halkı da suyu kutsal sayıyor ve kirletmesini hoş karşılamıyor. Üstelik hiç kimseden, hiçbir hayvandan ve hatta hiçbir bitkiden suyu esirgemez. Hicri 61 yılında dönemin fasık yöneticisi Yezid bin Muaviye, Resulullah torunu ve Ehlibeyt imamlarının üçüncüsü cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam, evlatları ve yarenlerini acımasızca şehit etmesi, İran halkının genel kültürünü büyük ölçüde etkilemiştir. Özellikle de Aşura olayının Irak'ın sıcak havasında düşmanın savaşı kazanmak için İmam Hüseyin ordusu ve Ehl-i Beyt'ini kuşatarak onların suya ulaşmasını engellemesi ise Ehl-i Beyt sevenlerini derinden üzüyor. Bu yüzden İranlılar su içerken İmam Hüseyin evlatları, hanedanı ve yarenlerinin Kerbela çölünde Aşura gününde susuzluğunu hatırlıyor, o hazretin katillerine lanet okuyor. Hatta bazen bir iddianın doğruluğunu ispat etmek için İmam Hüseyin'in susuzluğu üzerine yemin ediyorlar. İran'da Muharrem ayında Aşura nedeniyle düzenlenen yas ve matem gruplarına halk su ve şerbet dağıtıyor.
Tahran Radyosu.
Hatta İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesinin etrafındaki toprağında kutsal unlu ve hastalara da şifa verdi düşünülüyor. Bu yüzden de bu topraktan çok az miktarda suya katılarak şifa için hastalara verilir. İmam Hüseyin Aleyhisselam ordusuna karşı küfür ordusunda olan Yezid, Şimr, Hermele ve İbni Sa'd gibileri şer ve kötülük simgeleri olarak biliniyor. Bu yüzden halk arasında ellerindeki imkanları başkaları ile haksız yere paylaşmayanlar hakkında İmam Hüseyin'e su vermiyorlar gibi bir terim ve cümle kullanılıyor. Zira Şimr İmam Hüseyin Aleyhisselam ordusuna suyu kesti ve İmam Hüseyin'i susuz halde şehit etti. Bu yüzden İran halkı suyu hatta düşmandan bile esirgememek gerektiğini düşünüyorlar. İran kültüründe insan, hayvan ve hatta bitkilere su vermek ve onların susuzluğunu gidermek değerli bir harekettir. Ve hem ahlaki hem sosyal davranışlarda övülür. Zira Allah'ın hoşnutluğuna sebep olurken uhrevi mükafatı da vardır. Hatta bazı kentlerde su vermenin ekmek vermekten daha fazla sevabı olduğuna inanılır. Su isteyen birine geç su vermek ise serzenişe sebep olur. Horasan ilinde bir insanın diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamakta o ihtiyacın geçmesine kadar bekleyerek geciktirene yaşarken su vermedin de ölünce mezarıma su mu getirdin denir. Loristan ve İran'da avcılar çeşmeden veya dereden su içmekte olan hayvanları ister kuş ve diğer hayvanlar olsun avlamazlar. Eski dönemlerde bazı kentlerin suları kanatlar veya kentin farklı bölgelerde inşa edilen büyük su depolarından temin edilirdi. Örneğin Kum kentinde fabrikalar veya büyük kuyular ve havuzların da suyunu bahçeler, bağlar, hamamlar ve benzeri işletmelerin kullanılması için serbest bırakılırdı. Böylece suların sahibinin ölülerine hayrat yapılırdı. Bu bağlamda İran tarihinde birçok vakfedilen çeşme ve suyun mektubu da vardır.
Semnan kentinde ise su dağıtma sistemi zaten bir bölümü kamu yararına harcanacak şekilde düzenlenirdi. Böylece hayır işleri yapanlara kendilerine düşen su payını hayır olsun diye kamuya bağışlardı. Her kent ve köyün suyunun bir bölümü vakıflara aittir ve satın alınamaz ve idaresi de vakfın mütevellisinden sorulur. Vakfedilen su ise vakfedilen mülklerde kullanılır veya kiraya verilerek geliri ise vakıf mektubunda öngörüldüğü gibi harcanır. Bu gelir bazen hamamlar, camiler, türbeler veya genel su depolarına tahsis edilir. Örneğin Semnan'da vakfedilen sulardan seher suyuna değinebiliriz. Güneş doğmadan seher vakti kanatın asıl havuzunun kapakları açılır ve su genel kanallara bırakılır. Havuzun kapakları açıldıktan sonra su emini olarak bilinen kişi iki rekat namaz kılar, ardından havuz kapaklarını kapatır.
Yine Nevruz Bayramı'nın ilk gününde herkesin kullanması için belirli bir su miktarı ayrılırdı. Böylece bugün de havuzun kapakları 3 saate kadar açık bırakılır ve halk da bayram masrafları için bu suyu kullanırdı. Bu suyun büyük bir kısmı ise genelde hamamlar tarafından kullanılırdı. Yine genelde hamamlar ve kamu su depoları ise hayırsever insanlar veya vakıflar tarafından inşa ve idare edilirdi. Su depoları ise hayırsever insanların dini ve geleneksel inançlarının ebedi miraslarıdır. Zira suyun vakfedilmesine fazilet bilirlerdi. Çok da eski olmayan daha şişelerde veya damacanada suların satılmadığı bir dönemde İran'da yazın gelmesi ve sıcakların başlaması ile birlikte her kentin özellikle kalabalık cadde ve sokaklarında yine hayırsever insanlar kendi başlarına veya ortaklaşa büyüklüğü bir bidondan bir varile kadar olan özel su depoları yapar ve termos gibi içine soğuk su ve buzla doldurulur. Yanına da bardak bırakılırdı. Bazıları da bardak yerine eski bir geleneğin ve de adak simgesi olan 40 anahtar kasesi olarak pirinçten yapılmış özel bir kase bırakılırdı. Böylece sıcak havalarda susamış insanların susuzluğunu gidirerek hayır dualarını da kazanırlardı. Yine eskiden camilerin kalabalık olduğu cuma günlerinde sehpanın üzerinde kurulu büyük bakır tencereler soğuk su ve buzla doldurulur ve sürekli dolu olmasına özen gösterilirdi. Bazıları da hayrına ve sevap kazanmak için bir veya birkaç mahzenin su ve buz parasını öder ve ölüler için hayrat yapardı. Bu yüzden bakır mahzenlerin üzerine su vakfedilmiştir veya adaktır diye yazılırdı. Bu hayırda bulunanlar ise kendi isimlerini veya ölülerinin adını yazar ve su içerek susuzluklarını da gidermekten onlara dua etmelerini de isterdi. Böylece susuzluğunu giderenler ilk başta İmam Hüseyin Aleyhisselam ve onun susuz şehadetini anarak Yezid, Şemr ve Kerbela katillerine lanet okuyup su hayrı yapanlara da dua ederdi.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Hidayet
Yüce Allah Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa iki namaz arasında işlediği günahları silmiş olur. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere günah yüzünden insan ruhu ve kalbinde ortaya çıkan yaralar namaz ile şifa bulur ve kalplerin pası silinir.
Namazın talim ve terbiye bakımından bir önemli özelliği, insanı gelecekte günah işlemekten alıkoymasıdır. Çünkü namaz, insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir. Ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkirlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu, yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz, her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için, sürekli insanın gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki, İnsan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam, İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste, imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor. Yüce Allah, imanı insanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz, insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanın maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin 4 duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, insanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur.
İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste namaz muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz, has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur. Namazın teşri sebebi Yüce Allah'ın Rabbaniyetine ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın, kibire kapılması huşu içinde olsun, dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur, ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek, insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
daga nan Tehran, sashen Hausa na Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.